Ayrım 24. Saklı seçilmişler. Soner Yalçın. Sayfa 199. İçinde ne ararsan var. Yazdım yoğurtta sinsi tezgah çok. Konulan katkı maddeleri saymakla bitmez. Çocuklara yedirilen meyveli aromalı süt ve yoğurdun içinde neler var? Mesela bu süt ve yoğurtların pembe mor gibi renkleri nasıl sağlanıyor? Tabii ki yapay renklendiricilerle. Yapıları itibarıyla doğada bulunmayan ancak kimyasal sentez yoluyla üretilebilen renk verici maddeler bunlar. Renk verme güçleri, renk aralıkları, kullanım kolaylıkları ve fiyat ucuzluğu gibi faktörler nedeniyle tercih ediliyorlar. Yoksa hangisi daha zararsız diye değil. Kimyasal katkı maddelerinin pek çoğu ısıya, ışığa, asitlere, alkalilere karşı dayanıklı ve bu nedenle raf ömürleri oldukça uzun. Sadece süt ve yoğurt değil, kekler, bisküviler, gofretler, cikletler, bonbon şekerler, drajeler, kuru toz içecekler, tatlılar, krema tozları, hazır çorbalar, soslar, sosisler, konserveler. Aklınıza ne geliyorsa o gıdalara bu yapay renklendiriciler konuyor. Dondurmanın külahında bile bu kimyasal renklendirici var. Yoruldunuz mu? Yerken hoşunuza gidiyor ama. Durun, sadece bu kadar değil. Düşük kalorili bir tatlandırıcı olan asesülfam potasyum, asesülfam K, E950 katkı maddesi var. Şekerden tam 130 kat tatlı ama kalorisi düşük. Süt ve süt ürünlerinde, diyet ürünlerde, meyveli yoğurtlar, hazır tatlılar ve pudinglerde kullanılıyor. Yapılan fare deneylerinde uzun süreli ve çok miktarlarda kullanımında göğüs organ tümörlerine, akciğer solunum yolu hastalıklarına sebep olduğu ve kısa süreli çok miktarda kullanımda ise baş ağrısı ile depresyona yol açtığı tespit edildi. İçine katıldığı ürünün akışkanlığını, kıvamını düzenleyen, jelleştirici olarak kullanılan karragenan E407 katkı maddesi var. Yoğurtlarda, peynirlerde, puding ve dondurmalarda başta olmak üzere pek çok gıda ürününde bu kimyasal kullanılıyor. Kalp damar hastalıklarına, diyabet ve kansere sebep oluyor. Karışımı kolaylaştırmak için monogliseritler ve digliseritler E470, E477 adlı katkı maddesi var. En çok yoğurt, krema, tereyağı, margarin, peynir, dondurma ve sütlü tatlılarda kullanılıyor. Bitki ve hayvan kökenli yağlardan elde edildiği için aynı trans yağlar gibi damarları tıkayıp çeşitli kalp ve damar hastalıklarına yol açıyor. Dipnot. Burada değerli bir bilim insanını anmalıyım. Trans yağların damarları tıkadığını ve yasaklanması gerektiğini yıllardır bıkmadan usanmadan kahramanca savunan Fred Kummemerov. Trans yağların kalp hastalıklarına sebep olduğunu ilk 1950'lerde söyledi. Araştırmalarında kalp krizinden ölen hastaların damarlarında yüksek miktarda trans yağlar bulunduğunu tespit etmişti. Daha sonra trans yağlarla beslenen farelerde damar sertleşmesinin ateroskleroz geliştiğini, bunların diyetten çıkarılmasıyla aterosklerozun gerilediğini tespit etti. Yaptığı araştırmasını 1957'de yayınladıktan sonra trans yağların miktarının azaltılması için çabaladı ama başarılı olamadı. Yılmadı. 2009'da FDA'ya başvurarak trans yağların yasaklanmasını istedi. Cevap alamayınca 2013'te FDA ve Sağlık Bakanlığı'nı dava etti. FDA 3 ay sonra trans yağların güvenilir olmadığını, bunların tamamen kaldırılması icap ettiğini açıkladı. Ve FDA 2015'te trans yağların 3 yıl içinde Amerikan diyetinden tamamen çıkarılmasını istedi. Kummerov bu yıl ABD'de 102 yaşında evinde hayata gözlerini zaferle kapadı. Bu kitapta ileride okuyacağınız Mısır'dan elde edilen yapay tatlandırıcı şeker fruktoz var. Ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını yazacağım. Öyle ki fruktozun alkol ürünlerinin vücutta oluşturduğu hasarı bir benzerini yarattığı biliniyor. Karaciğerimiz devamlı olarak fruktozu yağa çevirerek metabolizmayı darmadağın ediyor. Hemen her gıdada ama özellikle süt ürünleri ve fırıncılıkta kullanılan fruktozun obeziteye, kalp hastalıklarına, karaciğer bozukluklarına ve yüksek tansiyona sebep olduğu artık ispatlandı. Bıktırıcı değil mi? Toparlayayım. Yazdım, şekerden 600 defa daha tatlı kalorisiz suni tatlandırıcı sukraloz E955 katkı maddesi var. Süt ürünlerinde, aromalı, gazlı gazsız içeceklerde, tatlılarda, sakızda, çerez atıştırmalıklarda, ketçaplarda, fırıncılık ürünlerinde kullanılıyor. Diyet yapanlarca tercih ediliyor. Hatta eczanelerde bile satılan bu maddenin diyabetin asıl sebebi olduğu saklanıyor. Faydalı bağırsak bakterilerini öldürdüğü, iltihaplı bağırsak hastalıklarına yol açtığı, kanseri ve migreni tetiklediği biliniyor. Süt ürünlerinde bolca kullanılan katkı maddelerine girmeyeyim artık, insan kusacak gibi oluyor. Nerede geleneksel kaymaklı yoğurdumuz, ekşi yoğurdumuz, tadını unuttuk. Bizim geleneksel yoğurdumuzda koyun, keçi sütü kullanılırdı. Bu sütler sanayide kullanmak için yeterli değil, çünkü pahalı. Satın aldığımız yoğurtların büyük bölümü ithal süt tozundan, proteininden yapılıyor. Bir de bunlara Türk tipi yoğurt diyorlar, doğal yoğurt diyorlar. Türkiye yılda 2.2 milyon ton yoğurt tüketiyor. Bunun yarısı sanayi, endüstriyel yoğurt ve sanayi yoğurdu piyasasına çok uluslu küresel firmalar hakim. Sormayayım mı? Vücudun ihtiyacını karşılamak değil, beyin hazzını manipüle ederek bağımlılık yaratan bu düzeni kimler kurdu? Göz göre göre insanoğlu neden yıkıma uğratılıyor? Yoğurt gerçeği 100 yıl önce bilimsel olarak ispatlanmadı mı? Küresel şirketler bilinenin tersini yapıp neden insanoğlunu uçuruma sürüklüyor? Mesele sadece para olamaz, bu kadar basit değil. Tahribatın nasıl olduğuna bir organımız üzerinden yanıt vereyim. Yoğurdun peygamberi. Bağırsak deyip geçmeyiniz. Yaşadığınız birçok sıkıntının sebebi bağırsak sağlığının bozulması. Günümüzde sağlıklı birey ancak sağlıklı bağırsakla var olabilir. Ne demek istiyorum? Bağırsak en başta bağışıklık sistemimizi kontrol ediyor. Bununla da kalmıyor. Psikolojik sağlığımız üzerinde de en etkili sindirim organı. Modern tıbbın zararlı yan etkilerine rağmen ilaç kullandırarak tedavi etmeye çalıştığı şeker, şişkinlik, hazımsızlık, yüksek tansiyon, alerji gibi hastalıkların, rahatsızlıkların etkin tedavisi ancak bağırsak florasının düzenlenmesiyle mümkün. Nedir bağırsak florası? Kalın bağırsakların doğal koşulu, ortamı anlamına geliyor. Buradaki 500 çeşit bakteriden oluşuyor. Sağlıklı bağırsak florasında bunların %98'i faydalı bakteri. Meselenin hayati önemini anlamak için sağlıkla bağırsak florasının görevlerini sıralamak gerekiyor. Zararlı bakterilerin çoğalmasını engeller, toksinlerin ve zararlı bakterilerin karaciğere ulaşarak bu hayati organı yormasına mani olur. Proteinlerin sindirilemeyen gıdaların parçalanmalarına ve emilmelerine yardımcı olur. Alerjileri engeller. K2 vitaminini üretir ve vücudun kullanabileceği hale getirir. Serotonin gibi ruh halimizi belirleyen nörotransmitterleri üreterek psikoaktif maddelere tepki gösterir. Yani vücut sağlığı için ne derece önemli olduğunu gördünüz. Bağırsaklarımızın beyne gönderdiği sinyaller beyinden alınan sinyallerden daha fazladır. Bu sebeple kimileri karnımızdaki ikinci beyin diyorlar. Fakat endüstriyel, kimyasal gıdalar sonucu kalın bağırsaktaki flora dengesi bozuluyor. Dipnot: İnsan vücudunda 100 trilyon hücre bulunduğu tahmin ediliyor. Bundan 10 misli fazla miktarda mikrop da vücudun deri, ağız, vajina, bağırsaklar gibi çeşitli bölgelerinde yerleşmiş bulunuyor. Bu mikroplar bulundukları yerlere göre o bölge florası olarak adlandırılıyor. Mikrobiyota tanımı da kullanılıyor. Bağırsak florası dendiği zaman bağırsaklarımızda yaşayan tüm mikropları anlıyoruz. Bağırsak florasında en azından 1000 farklı türden bakteri ve bunlara ait 3 milyondan fazla gen, insan genlerinden 150 misli fazla bulunuyor. Bunların ağırlığı 2 kilogramı buluyor. Mecbur kalmazsanız sezaryen doğum yapmayınız denmesinin sebebi bağırsak florası ile ilgilidir. Bebek anne karnında steril bir ortamda gelişir ve ilk mikropları, milyarlarca yararlı bakteriyi dünyaya gelirken annenin doğum kanalından, vajinasından, derisinden, memesinden ve soluduğu havadan alır. Bu da bebeği onu hastalıklardan hayatı boyunca koruyacak probiyotikler aşılar. Bebek sezaryenle dünyaya gelirse bu özel bakteri yağmurundan mahkum olur. Bağırsak florası doğumun 3. gününde bebeğin beslenme şekline göre değişir. Anne sütü emen bebeklerin bağırsak mikrobiyotasına bifidobakteriler hakim olur. 3 yaşına gelindiğinde bağırsak florası artık belirlenmiş ve erişkinlerinkine benzer bir hale gelmiştir ve bu ömür boyu sürer. Bağırsak florasının bozulması demek zararlı bakterilerin fazlalaşması ve zararlı mantarların büyümesi anlamına geliyor. Keza bağırsaktaki flora kişide psikolojik olarak hissedilen endişeyi, acıyı ve ruh halini bile derinden etkiliyor. Duyguların belirtisi bağırsakta hissediliyor. Kuşkusuz bağırsak insanlarda sadece sevinci ve üzüntüyü kontrol etmiyor, aynı zamanda vücudun sigortası bağışıklık sistemini de kontrol ediyor. Peki nedir bu şahane sistemi, yani sağlıklı bağırsak florasını bozan etkenler? Maalesef kötü beslenme en baş sırada yer alıyor. Hazır yiyecekler, her çeşit hazır satılan gıda, rafine gıdalar, her türlü beyaz un mamulü, beyaz pirinç, konserveler, alkollü içki, meşrubatlar, şeker, rafine yağlar yani margarin, ayçiçeği yağı, mısır özü yağları, rafine zeytinyağı, hazır meyve suları, katkı maddeli gıdalar, geç yemek yemek, az su içmek, asidik toksinli beslenmek. Ne yazık ki yıllarca yuttuğumuz, çocuklarımıza yutturduğumuz pek çok tıbbi tedavinin vazgeçilmezleri de bağırsak florasını darmadağın ediyor. Antibiyotikler, ağrı kesiciler, romatizma ilaçları, antidepresanlar, kortizon. Çaresizce beslenme, çevre şartları, hava kirliliği sebebiyle maruz kaldığımız toksinler, ağır metaller, hormonlar, kimyasallar, sezaryen ve karın ameliyatları, bazı aşılar, stres. Anlaşılacağı üzere mesele sadece elma elma değil, domates kokusu domates kokusuna benzemiyor meselesi değil arkadaş. Vücudun tanımadığı kimyasal gıdalar bağırsak çeperine, duvarına sürekli olarak yapışıyor. Burada birikiyor ve zamanla bağırsakta bulunan floranın değişmesine neden oluyor. Bu endüstriyel yiyecekler vücuda girdiklerinde zehre dönüşüyor. Bunun ilacı sağlıklı yoğurt ama küresel şirketler bunu engelliyor. Nasıl mı? Pasteur'un ölümünden sonra Pasteur Enstitüsü'nün başına Rusya doğumlu biyolog Elli Mechkinov geçti. Rusya'nın tanınmış bilim insanlarındandı. Yahudi kimliğinden dolayı baskı gördüğü için Odessa Üniversitesi'ndeki kürsüsünü terk edip Avrupa'ya gelmişti. Pasteur kıymetini keşfedip öğretmen okulunda bir laboratuvar vermişti. Ak yuvarların vücuda giren mikropların etrafını kollarla sarıp hücre içine yutması, fagositoz keşfiyle 1908 Nobel Tıp Ödülünü aldı. Mechnikov mikropların kaderini değiştirerek mikrop fobisini yendi, vücutta yararlı bakterilerin olduğunu ileri sürdü. Bağırsakta yararlı bakteriler bulunduğunu tespit eden ilk bilim insanı oydu. Ömür uzatan bu faydalı bakterilerin Avrupa'da az bilinen yiyecek yoğurtta bulunduğunu söyledi. 100 yaşını aşmış Bulgar çobanların ekşimiş süt, yoğurt yediklerine dikkat çekti. Unutmadınız değil mi? Evde yapılan geleneksel yoğurt maya bakterisinin Latince adı neydi? Lactobacillus bulgaricus. Bu ismi veren kişi Mechnikov idi. Sütü ekşiterek yoğurda dönüştüren bakterinin gerçekten de olağanüstü bir laktik asit üreticisi olduğunu keşfeden bilim insanıydı. 1903'te yazdığı İnsanın Doğası kitabı İngiltere ve ABD'de epey ilgi uyandırdı. Yoğurdun peygamberi ilan edildi. Dipnot. O yıllar Osmanlı'da ne oluyordu? Yıl 1893, İstanbul'da yeni kolera salgını çıktı, Pasteur'den yardım istendi. Pasteur André Champmesse'ni yolladı. İstanbul'da 3 ay kalan Şantmez, 2. Abdülhamit'e bakteriyoloji hane-i şahane kurulmasını tavsiye etti. Şantemez Fransa'ya dönünce yerine Pasteur Enstitüsü'nden Maurice Nicol gönderildi. Doktor Nicol bakteriyoloji hane-i şahaneye müdür yapıldı. Tıbbi bakteriyolojiye olduğu kadar veteriner bakteriyolojiye de önem veren birçok bakteriyolog yetiştiren, difteri, veba vesaire serumlarını hazırlayan Nicol 1901'de Paris'e döndü. Profesör Doktor Ahmet Refik Güran 1873-1963 Doktor Nicol ile birlikte 7 yıl çalıştı. Mikrobiyoloji alanında değerli çalışmalar yaptı. Mandalarda sık görülen barbon, hırlama hastalığına karşı Doktor Refik barbon aşısını buldu. Pasteur tarafından bulunan tavuk kolerası aşısını geliştirerek kullanımını kolaylaştırdı. Özellikle Türk yoğurdunun diğer yoğurtlardan tat olarak ayrılmasını sağlayan çubuk şeklindeki faydalı bakteriyi dünyada ilk bulan hekim oldu. Sonrasında bakterinin adı Türk basili olarak anıldı. Uzun çalışmalar sonucu elde edilen buluşu 1924 yılında Yemek Tarihi, Yoğurt Türk Basili başlıklı kitap olarak yayınlandı. 3-4-5-6-7. dönem Bursa Milletvekilliği yaptı. Mechnikov'un ileri yaşlara kadar yaşayabilmek için gereken tek gıdanın bol miktarda yoğurt yenilmesi olduğunu yazması satışları çok arttırdı. 3-5 yıl öncesine kadar mikroplardan kaçan elitler arasında faydalı bakteriler bulunan ekşi sütü, yoğurdu mideye indirmek moda oldu. Mechnikov tarafından onaylanan Londralı bir yoğurt üreticisi şu reklamı verdi. Yoğurt apandisiti kanseri önler. Kabızlık çeken kolon içerisinde toplanıp gelişen ve kansere yol açan zararlı bakterileri sadece yoğurt öldürür. Yoğurdun faydasını salt bilim dünyasına değil, batı mutfağına da Mechnikov soktu. Bu sebeple yoğurdun peygamberi adı verildi. Bu arada pek çok açık göz girişimci Mechnikov'un şöhretinden faydalanmak istedi. Viski üreticilerinden çikolata üreticilerine kadar ürünlerine Bulgar ekşi sütünde bulunan yararlı basilleri kattıklarını söylemeye başladılar. New York büfelerinde hayat iksiri diye Zoulak adında içecek satılıyordu. En az 30 Amerikalı ilaç şirketi içinde Lactobacillus bulgaricus bulunan haplar piyasaya sundu. Yoğurt modası kısa zamanda tehlikeli çılgınlığa dönüştü. Bulgar basilleri efsanesi abartılı boyutlarda yıllarca sürdü. Örneğin Hitler'in kişisel doktoru Dr. Theodor Morel, Bulgar köylülerin dışkılarından aldığı basillerden kültür kürleri yaptı. Şaşırmayınız! Yönetmen Alan Parker'ın Thomas C. Boyle'ın romanından esinlendiği, 1994'te vizyona giren Wellville'e hoş geldiniz. The Road to Wellville adlı güldürü filmini seyrettiniz mi? Gerçeklere dayanıyordu. Anthony Hopkins 20. yüzyıl başında moda olan ABD Michigan Battle Creek'teki ünlü sağlık merkezi, sanitaryum sahibi Dr. John Harvey Kellogg'u oynadı. Doktor Kellogg hastalarını özel bir odaya alıyor, kendilerine yaklaşık yarım litre yoğurt veriyordu. Yarısını ağızdan, yarısını icat ettiği lavman makinesiyle makattan. Biliriz, yönetmen Alan Parker'ın tipik özelliğidir, gerçek olayları abartır. Gece Yarısı Ekspresi filminde olduğu gibi. Doktor Kellogg'a şarlatan demek çok ağır ifade olur. Köpeklerle yaptığı deneylerle ün kazanan Rus Ivan Pavlov'la sürekli iletişim halindeydi. Kahvaltıda buğday gevreğini buldular. Kardeşi ve asistanı Willie Keith 1860-1951 Mısır gevreği fikrini buldu ve WK patentiyle kurduğu Kellogg Company çok zengin oldu. Doktor Kellogg yiyeceklerin ağızda çok çiğnenmesi, toksinlerin vücuttan atılması, her ne kadar yoğurt yanlış seçim olsa da kalın bağırsakların temizlenmesi, otointoksikasyon gibi ABD'de hiç bilinmeyen kimi faydalı tıbbi tedavi yöntemlerinin öncüsü oldu. Bağırsak temizliği bunlardan biriydi. Prenses Diana'nın sık sık kalın bağırsak kolon hidroterapiye başvurduğu biliniyor. Keza Helmut Kohl de bağırsaklarını yıkatanlar arasındaydı. Bağırsak temizlik yöntemlerinden bazıları çok sakıncalı, onu da belirtmeliyim. Sonuçta, Metchnikoff yoğurt yiyenler 100 yaşına kadar yaşar diyordu. Kendisi de kase kase yoğurt yiyerek 9 yılla hedefini kaçırdı, 91 yaşında öldü. Yaratılmasına yardım ettiği bir yoğurt markası küresel şirket oldu. 24. ayrımın sonu. Sayfa 205.